Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 29 Mayıs 2018 Salı günü Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Dünyanın gündemine İtalya'daki siyasi ve mali kriz damgasını vuruyor. Sandıktan 4 Mart seçimlerinde çıkan popülist partilerin koalisyonu yerine eski IMF yetkilisi liderliğinde bir hükümet kurdu Cumhurbaşkanı, İtalya'nın Cumhurbaşkanı. Ve bu da bu hafta hakikaten güvenoyu alıp alamayacağı İtalya'nın kaderini belirleyecek. Tabii mali piyasalar ve Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi tartışmalar var. Detaylarını aktarmaya çalışacağım. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Londra temasları var. Türkiye'deki kriz, tabii İtalya'nın Fransız ve Alman bankalarına borçlarıyla birlikte Türkiye'deki krize uzanan geniş çaplı tartışmalar var. Dün biz de Ümit Akçay'la konuşmuştuk. Meseleyi anlamaya çalışmıştık. Gidişatı buna bakacağız. Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeniden telefonda Suriye'yi görüşmesi, bu kez YPG'nin siyasi süreçten dışlanması talebine iletilmesi Orta Doğu'dan başlıklar gibi gözüküyor. Yine F-35'ler üzerinden İsrail'e verilecek F-35'ler üzerinden bir takım haberler var. Bunları da programın ilk yarısında aktarmaya çalışacağım. Sizlere Kuzey Kore'ye uzanan geniş bir cephede Avrupa'dan, Asya'dan haberlerim olacak. Programın ikinci yarısında ise biraz Türk dış politikasına bakmaya çalışacağız. Tabii 24 Haziran seçimleri öncesi dış politika başlıkları donmuş gibi gözüküyor ama arka planda bir takım gelişmeler de var. Hepsini gazeteci yazar Mehmet Ali Güler'le konuşacağız. Gerek Orta Doğu'yu, gerek Türk-Amerikan ilişkilerini, gerek Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini, gerekse Batı ile mali piyasalarla yeniden işleri düzeltme hamlelerinin ne boyutlarda olduğunu, nerelere varabileceğini anlamaya çalışacağız birlikte. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye aplikasyonundan, uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Akşama tekrarımız da var kaçıranlar için. Başlayalım Eksen'e. Evet, İtalya'dan başlayalım. İtalya'nın borcu Alman ve Fransız bankalarına sandıktan çıkan koalisyon geçen hafta kurulmaya çalışıldı ama pazar günü Cumhurbaşkanı Mattarella'nın vetosuna uğradı. Ekonomi Bakanı tercihi nedeniyle AB karşıtı Avro bölgesinden İtalya'yı çıkartma yanlısı bir hükümet olacağı kaygılarıyla Mattarella veto ettiği koalisyonu ve eski IMF çalışanı liderliğinde yeni bir hükümet tesis etmeye çalışıyor. Carlo Cottarelli bu hükümetin başı olacak, makas lakabıyla tanınan eski IMF ekonomisti. Şimdi tabii geçici bir hükümet kurulabiliyor. İtalyan koalisyonunu kurmaya çalışan partiler Beş Yıldız Hareketi ve Lega, bir parça da popülist ve kuzeydeki ayrılıkçıların yeni ulusal birlik için kurdukları bir partiydi, şekillendirdikleri daha doğrusu eski Kuzey Birliği'nin üzerine kurulan Lega, Lig anlamına geliyor. Çok öfkeliler, sandıktan çıkan demokrasinin sonucunu tanımamakla itham ediyorlar. Aziz süreci başlatma tehdidi savuruyorlar Cumhurbaşkanı hakkında. Cumhurbaşkanı ise Avrupalı ortaklarla birlikte hareket etmek gerektiğini ve Euro bölgesinden çıkma hamlelerinden kaygı duyduğu için böylesi bir karar almış durumda. Şimdi tabii teknokrat hükümet, IMF ekonomisti kuracak hükümeti ama parlamentoda çoğunluk Beş Yıldız ve Lega ve ortak küçük ortağı İtalyan kardeşliğinin elinde, toplamı %50'yi aşan oranda vekilleri var ve Cottarelli'nin kuracağı hükümeti veto edebilirler, güven oyu vermeyebilirler. Bu durumda İtalyan siyaseti kilitlenmiş oluyor. Nereye varacak İtalya'da işler? Tabii piyasalara da her koşulda olumsuz sinyaller gitmiş durumda. Bir yönüyle siyaseten tartışılıyor. Çünkü sandıktan çıkan vatandaşın arzusunun tezahürü olan sonuçları kabul etmeyip Brüksel, Berlin ve Paris çizgisinde bir İtalya çıkıyor karşımıza. O zaman demokrasi neye yarıyor diye soruluyor. Demokrasinin kara gecesi yorumları yapılıyor. Ekonomi Bakanlığı'na Savarona getirilmişti. Onu veto ettiğini söylemişti ama Lega aynı zamanda biraz da yabancı düşmanı bir parti. Ona itirazı olmadı Mattarella'nın. Demek ki demokrasi, insan hakları, yabancılar, ırkçılık bunlar değil de asıl her şeyin sebebi ekonomi. Bu çıkıyor manzara olarak. Şimdi Roma'da gösteri düzenleyecek Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio insanları Roma'ya çağırdı cumartesi günü. Aynı zamanda İtalya'nın bir 1946'da Cumhuriyete dönüştürülmesinin de yıl dönümünde İtalyan demokrasinin en karanlık gecesi diye andıkları bu hükümeti kurdurmama veto hikayesini protesto edecekler. Ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Mattarella'nın azli kesin gözüyle bakılıyor deniliyor ama hakikaten öyle mi? Anayasa Mahkemesi'ne tavsiye kararı alabiliyor parlamento. Yetkisini aşmakla suçlanıyor. Yüksek ihanetten ancak suçlanabilir deniliyor. Ne olacak göreceğiz. Şimdi Angela Merkel'in Almanya Başbakanı'nın çıkışları var. İtalya'dan hangi koalisyon çıkarsa biz onunla çalışırız açıklaması yaptı Angela Merkel. Diğer yandan da dikkat çekici bir biçimde bankacıları eleştirdi. 2008 ekonomi krizinde paralarını alıp kaçan bankacıların da İtalya'daki bu popülist partilerin yükselişinden sorumluluk sahibi olduklarını, paylarının olduğunu söyledi Angela Merkel. Ama tabii Merkel sonuçta en nihayetinde tamam demokratik kurallar işlesin ne çıkarsa anlarız ama eninde sonunda AB Avro bölgesinin kurallarına uymak zorunda ekonomi politikalarında üye ülkeler dedi. İtalyanların aslında bunun bedelini de ödemişlikten kaynaklanacak biçimde uymak istemedikleri şey de o. Ünlü yatırımcı spekülatör Soros'un Paris'te yaptığı konuşma sırasında yaptığı açıklamada dikkat çekiciydi. Küresel mali krizin pişmekte olduğunu ve Avrupa Birliği'nin tehdit altında olduğu saptaması yaptı Soros. İran'la nükleer anlaşmanın çöpe atılmasından Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya uzanan sıkıntıların negatif etkilerinin Avrupa ekonomisine etkilerinin çok ciddi sonuçları olacağı ikazında bulunduğu Soros. Hal böyleyken Türkiye'de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tekrardan Londra seferine çıktı. Yatırımcılarla görüşecek Londra'da. Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun çaba içerisinde oldukları mesajı verdi Twitter hesabından. 90 föy yöneticisi, portföy yöneticisiyle, banka üst düzey yöneticisiyle ve analistlerle görüşecek kendisi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor kendisine. Bakalım ne çıkacak bu temaslardan. Hal böyleyken Avrupa'da Türkiye tartışmaları da eksik olmuyor, onu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyen Le Point dergisi kapağına taşımıştı Le Point bunu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan açıklama yapmış, basın özgürlüğü paha biçilmez. Onsuzluk diktatörlüktür diye yazmış Le Point'e sahip çıkmış durumda. Fransa-Türkiye ilişkileri bu diktatörlük meselesi üzerinden öyle bir sıkıntı içerisinde onu da belirtmek gerekiyor. Evet, Suriye başlığına bakıyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Suriye ordusunun ülkenin güneybatısında, İsrail sınırında Golan, Dera, Kunetra bölgesinde yeni hamleleri var. Oradaki El-Kaide ve IŞİD cihatçılarını temizlemek üzere. Fakat Amerikalılar buranın çatışmasızlık bölgesi olduğunu öne sürdüler. Öne sürdü Amerikan Sözcü. El-Kaide ve IŞİD'i içermiyordu bu ama kendisi o detaylara girmeden önlem alabilecekleri tehdidi savurdu. Ne olacak, Suriye ordusunu mu vuracak diye düşünürken biraz ertelenmiş de gözüküyor bu durum. Ürdün'le bir anlaşma yapıldı, haberi düştü bugün. Rusya'nın Amerika, Ürdün ve Suriye'nin bu gerginliği azaltma bölgesi için zirve kararı aldıkları ve duracakları söylendi ama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov gerilim azaltma bölgeleriyle ilgili üçlü görüşme fikrine her ne kadar destek vermiş olsa bile burada bir takım İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye hükümeti güçlerine geçmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı iddiası dile getiriliyor. Bugün bundan haberi olmadığını söyledi. Henüz yabancı bir birlik yer almayacak. Tabii Rusya'nın tutumu öyle. İran ve Lübnan Hizbullah'ının dahil olmak üzere buradaki varlığı büyük tartışma konusu İsrail için. Şimdi Suriye ordusu oraları geri alır mı almaz mı, nasıl alabilir diye soruluyor. Herkesin sorduğu soru bu. Tabii yanıtı henüz yok. Evet. Suriye ordusu ise buna yanıt vermekte gecikmedi. Emekli Tuğgeneral Ali Maksut, askeri uzman aynı zamanda kendisi, Amerika'nın zaten çoktandır Suriye'nin Amerika'nın çoktandır kırmızı çizgilerini sildiğini söyledi. Çatışmasızlık bölgesinde Suriye ordusu operasyon yapmaya kararlı gibi gözüküyor. Ama şimdilik tabii bu karambolde çatışmaların önlenmesi için de ertelendiği anlaşılıyor. Bu arada Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deir ez-Zor bölgesinde Amerikan kontrolündeki Tanaf'tan gelen militanların son saldırıyı düzenlemiş olabileceği fikri Rusya'da hakim, parlamentonun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Shavanov bu konuda açıklama yapmış. 4 Rus askeri hayatını yitirmişti. Tanaf üstünde Amerika'nın El-Kaide artığı cihatçı gruplara eğitim verdiği, koruyup kolladığı oradaki IŞİD bölgeleri içinde onlara Suriye ordusunun hamlelerini engellediği yolunda çok sayıda haber gelmişti. En son 4 Rus askeri de saldırıda hayatını yitirmiş idi. Sergey Lavrov'un açıklaması var, Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Amerika'nın kontrolündeki El-Tanaf bölgesinde IŞİD'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını söyledi Sergey Lavrov ve Amerika'nın bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığı olmadığını, anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Pazarlıklar yapıldığı söyleniyor. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığından vazgeçilmesi için Suriye'nin güneyinde İsrail'le yapılan pazarlıklar, Ürdün'le yapılan pazarlıklar tabii nereye varacak, bunların hepsini birlikte göreceğiz. Ama Rakka'da Arapların oluşturduğu Rakka devrimcileri Tugay'ın YPG ile çatışmaları da eksik değil. Son dönemde YPG'nin Rakka'dan gitmesi için gösteriler olduğu haberleri, videolar eşliğinde paylaşılmıştı. IŞİD'den kurtarılan Rakka'da gerilimin her geçen gün tavan yaptığı anlaşılıyor. En sonunda artık Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Rakka devrimcileri Tugay ile YPG arasında şiddetli çatışmalar çıkmış. Rumeyla ve El Barazi'de kendilerine saldırdığını YPG'nin öne sürüyor. Yerel halka YPG'ye karşı bizi destekleyin çağrısı yapmış Rakka devrimcileri. Hal böyleyken Suudi Arabistan'ın yine YPG öncülüğündeki sınır muhafızları gücü, ki Amerika 30 bin kişilik bir güçten bahsediyordu. Türkiye'nin tepkileri karşısında bir takım geri adımlar atılmıştı ama bu tamamlanacak deniliyor Araplarla birleştirilerek. İşte buna Suudi Arabistan'ın finansman sağladığı yolunda haberler var. El Vatan gazetesi, hem Suriyeli muhaliflerin Baladi gazetesi, Baladi News'u da aynı şekilde yer vermiş El Vatan gibi. PYD-YPG'nin öncülük ettiği Arapların El Sanadid kuvvetlerinin katıldığı sınır muhafızları gücünün Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini yazmış. Suudi askeri danışmanların da bu arada olduğuna dair bilgiler var. Resulayna, Hendek, Suriye-Türkiye sınırına da kontrol noktaları tesis edildiğini ve gençlerin parasızlıktan buraya katıldıklarını, Arap aşiretlerinin bazılarının da tepki gösterdiklerini, bu durumunda Riyad ve Ankara arasındaki ihtilafı da körükleyeceği ikazları eşliğinde sunmuşlar. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeniden telefonda konuştu. Suriye'deki siyasi sürecin konuşulduğu açıklandı. Özellikle Erdoğan'ın Putin'den bu süreçte PYD-YPG'ye yer verilmemesini talep ettiği söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgilerde en azından bu yer almış durumda. BM çerçevesinde sağlıklı bir biçimde sürecin ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiği vurgulanmış ve özellikle de bu noktada tabii Rusya, Suriyeli Kürtlerin de bu sürece, siyasi sürece katılması gerektiği görüşünde olan bir ülke. En başından beri bunu dile getirdi. Rus diplomatik kaynakları, Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Vladimir Putin, Devlet Başkanı başından beri. Şimdi tabii onların sözcüsü olduğu iddiasındaki PYD, YPG'nin bu süreçten dışlanması nasıl olacak? Rusya buna onay verecek mi? Bu da ayrı bir sorun. Vladimir Putin'le Tayyip Erdoğan görüşmesinde aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin yanı sıra Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerleme de konuşulmuş, memnuniyet dile getirilmiş. İkili ekonomi ilişkiler, yerli paraların kullanımının önemine de iki lider işaret etmiş. Artık bundan sonra seçime kadar bir görüşme olmayacak deniliyor. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün bu yönde bir açıklaması da var. Onu da ekleyelim. Türk-Amerikan ilişkilere dair başlığımız, Amerikan Başkanı Donald Trump bir açıklama yapmış ve bir kez daha Türkiye'de Ekim 2016'dan beri tutuklu bulunan Rahip Brunson, İzmir'de yargılanıyor kendisi. Onunla ilgili Türkiye'ye seni kurtaracağız mesajı göndermiş Rahip Brunson'a. Türkiye'de yargılanması devam ediyor ama yargı süreci de pek yargı süreci değil ifadelerini kullanmış Amerikan Başkanı. Başka konulardan da bahsetmiş ama en çok bizi ilgilendiren tarafı bu tabii. Casus diyorlar ama değil diyor. Bizim Rahip Brunson'umuz var. Harika bir Hristiyan rahip Türkiye'de bulunuyor. Uzun zamandır orada. Onun bir casus olduğunu söylüyorlar ama o casus değil ifadelerini kullanmış. Sonra da Rahip Brunson, umarım bizi duyabiliyorsunuz. Bir noktada size yardım edeceğiz. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Tümüyle masum bir adam, hep birlikte çalışacağız, bırakılması için çalışacağız, Türkiye'dekilerle konuşuyoruz demiş. F-35 uçaklarının projesi, Türkiye'de bu projeye dahil, ancak Amerikan Kongresi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo en son verdikleri mesajlarla F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine engel olunabileceğini söylediler. İsrail de bu uçaklardan teslim almış durumda aynı zamanda. Hatta ilk kullanan olduğunu açıklamıştı geçenlerde. Şimdi Haaretz gazetesi Netanyahu hükümetinin Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışından endişeli olduğunu duyurmuş. Son dönemde Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınması ilişkileri, İsrail-Türkiye ilişkilerini germişti. Türkiye 116 uçak sipariş etmiş durumda. Bayağı da pahalıya patlayacak bu. Hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı projenin defterden öyle kolay kolay silinecek gibi değil. Ama diğer yandan da İsrail'de söz konusu. Haaretz kaygılarını aktarırken İsrail tarafının ya İran'ın eline geçerse gibi cümlelere yer vermiş, uzmanların cümlelerine yer vermiş. Ne olacak, bu F-35 hakikaten bir krize dönüşüyor, onu belirtmek lazım. Bu arada İsrail parlamentosunda Ermeni soykırım tasarısı yeniden gündeme alınmış idi. Knesset başkanı yeterli çoğunluğun sağlanacağı kesinleşmediği için, utanç verici bir duruma düşmemek için gündemden kaldırmış. Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir başka olumsuz başlık olarak yansımıştı. İran, Amerika'nın ve İsrail'in hedefinde, bölgedeki nüfuzunu sınırlandırmaya çalıştıklarını açıkça dile getiriyorlar. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, 12 maddelik bir meydan okuma açıklamıştı İran'a karşı. Almanya'dan en son bir açıklama geldi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer anlaşmaya uymaya devam etmesi halinde ekonomisinin yeniden düzeltilmesi için İran'a yardımcı olacaklarını söyledi. En büyük tartışmalardan biri bu İran'ın nükleer anlaşması. Hindistan'da İran konusunda herhangi bir ülkenin değil, Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarını dikkate alacağız açıklaması yaptı. Bu Amerika'nın ekstradan yaptırımlarının dikkate alınmayacağının işareti olarak alınabilir. Aynı şekilde Amerikalılar Rusya'dan S-400 alımı konusunda sadece Türkiye'ye değil Hindistan'a da çıkışlar yapmışlardı. Hindistan'dan yine açıklama, S-400 alımı Amerika ile savunma işbirliğinde Hindistan'ın sıkıntılar yaratıyor gibi gözüküyor. Yaptırımları gündeme taşımaları söz konusu olabilir, öyle anlaşılıyor. Hindistan'a karşı da bir tartışma başlığı olduğunu aktarmak gerekiyor. Bu arada İran'la ilgili bir not daha. Dini lider Ayetullah Ali Emaney üniversite öğrencileriyle bir araya gelmiş iftar vesilesiyle nükleer anlaşmadan Amerika'nın çekilmesi, İran ekonomisinin kötüleşmesinin yarattığı endişeleri görüşmüşler. Geleneksel iftar toplantısında İranlı gençler de işte sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliğin artışı, çevre krizi, gecekondu mahallelerin artışı, kamu güveninin çöküşü, yüksek işsizlik, azınlıkların yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme taşımış ve Hamaney de bu sorulara yanıt vermeye çalışmış, çözüm yollarından birisini devrimci, kendine adamış, motive olmuş gençlerin hükümet kurumlarına yerleştirilmesi olarak sunmuş öğrencilere karşı böyle bir muhabbet geçmiş aralarında. Evet, bir başka başlık Ukrayna'dan. Ukrayna'da Donbas'a yönelik Kiev'in saldırılarının yoğunlaştığı haberleri geliyor. Kış mevsim boyunca düzensiz aralıklarla çatışmalar devam etmişti. Ukrayna ordusu baharla birlikte bazı birliklerini, bağımsız cumhuriyetler Donbask ve Lugansk bölgelerinde daha sistematik ve yoğun biçimde hedef almaya başladıkları haberleri var. Okan Deprem'in haberi Evrensel Gazetesi'nde toparlaması, daha doğrusu aslında parça parça ben de yer vermiştim. Tarafsız hat 2. Minsk protokolü gereği taraflar arasında ateşten ve askeri varlıktan arındırılmış bir hat belirlenmişti. Gri hat ve Kiev'e bağlı güçlerin saldırılarına bu hattın maruz kaldığı haberleri geliyor. Tabii Dünya Kupası başlayacak, Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı ve Dünya Kupası vesilesiyle de yeniden bir çatışma görüntüsü Ukrayna'nın doğusunda ortaya çıkabilir. Minsk görüşmeleri temas grubu var. Bunların başındaki isimler Kiev hükümetinden şikayetçi olmuşlar. Amerikan yönetimi son dönemde askeri yardımlarına hız vermişti Kiev hükümetine. Kiev hükümeti, Poroshenko hükümeti aynı zamanda aşırı sağcılarla, hatta neonazilerle ittifak halinde, bunu biliyoruz. Ve bu saldırılarda özellikle Gorlovka şehri kırsalı, Banlyo ilçeleri, semtleri sistematik olarak hedef alındı Ukrayna güçleri tarafından. Ağır makinalı tüfekler, piyade savaş araçları kullanıldı, zırhlı personel taşıyıcıları devreye sokuldu. Javelin sistemini Amerikalılar Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyorlar. Javelin adlı tank füzeleri başta olmak üzere Amerikan ölümcül silahlarının tedariki konusunda son dönemde adımlar atılmıştı. Avrupa Birliği de bu konuda çok da farklı bir yerde değil, ama tabii geçen hafta Angela Merkel, Almanya Başbakanı Vladimir Putin'le görüşmüştü Soçi'de. Ukrayna konusunda bir kenara koydular, çok girmediler bu meseleye. Minsk sürecinin devamından yana tavır alındı. Bu arada Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev açıklama yapmış. Amerika'nın Polonya'daki askeri üs tesisiyle ilgili Rusya'nın güvenliğini tehdit etmeyeceğini ama Avrupa'nın doğusundaki istikrarı bozabileceğini söylemiş. Amerika'ya Polonya'da kalıcı askeri üs kurulması için Amerika'ya 2 milyar dolar vermeyi teklif etmesine dair yapmış bu açıklamayı. Doğu Avrupa'daki yığınağın bir başka unsuru da Polonya'da. Bu arada Suriye yönetiminin Abazya ve Güney Ossetya'nın bağımsızlığını tanıdığı ve diplomatik ilişki kurma yönüsünde anlaştıkları yolunda haber geldi. Abazya Devlet Başkanı Raul Hacimba memnuniyetlerini dile getirdi. Yine Güney Ossetya Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde Gürcistan'ın 2008 savaşında 90'lı yıllardan, Sovyetlerin dağılmasından bu yana dondurulmuş bölgeye saldırıları söz konusu olmuştu. Rusya yanıt vermişti. Tiflis, Abazya ve Güney Ossetya'dan çıkartılmıştı. Daha sonra Rusya Federasyon ordusu geri çekilmişti. Ondan beridir de atılan adımlar, iki bölgenin bağımsızlığı yolunda adımlar atılmış idi. Onu da anımsatalım. Britanya'dan bir haber yine Rusya'yı ilgilendiren. Ünlü Chelsea kulübünün sahibi Rus zengin iş adamı Roman Abramovich Britanya vize vermiyordu. Ben de aktarmıştım size. Rusya-Britanya ilişkilerinin Skripal casusluk vakasının bir yan ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Abramovich Tel Aviv'e gitmiş. Oradan İsrail pasaportu almış. Yahudi asıllı kendisi. Kendi uçağıyla Ben Gurion Havaalanı'na inmiş. Kimlik ve cüzdanını almış. Böyle de bir derin ilişki var tabii ki Rusya ile İsrail arasında. Vatandaşlık hakkı da Yahudi kökenli olunca veriliyor. Bakalım bunun üzerinden Britanya ile vize meselesi nasıl çözülecek. Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edilmiş. Mart ayında cezaya çarptırılmışlardı. 2 çocuk annesi Rüveyda D, Kübra E, İpek Ö, bir çocuk annesi Şükriye Ç, cezalarının infaz kapsamında geçen hafta idam edilmişler. Türk Dışişleri Bakanlığı harekete geçti denilmişti ama pek de bir şey elde edilmiş gözükmüyor. 16 kadına daha idam cezası var. Musul ve Tel Afer kentlerindeki operasyonlar sonrası ele geçirilmişti bu kadınlar ve daha sonra yargılanmışlardı. Devreye girilse de Türkiye tarafından pek de bir sonuç alınamamış gözüküyor. Suudi Arabistan 3 yıl sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onaylamış. Yemen savaşı devam ediyor tabii. Suudi Arabistan'ın koalisyon güçleriyle birlikte saldırıları ve bu çatışmalar nedeniyle 3 yıldır durdurulmuştu umre. Şimdi böyle bir karar alınmış tabii, çatışmalar bitmiş değil. Başkent Sana olmak üzere pek çok bölgeyi Suudiler işgal altında tutuyorlar. Pakistan'ın yeni başbakanı Nasrul Mülk oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mülk ülkeyi seçime götürecek hükümetin başbakanı olarak atandı. Muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Hurşit Şah ile birçok isim üzerinde çalışıyorlarmış ve Mülk üzerinde uzlaşmaya varmışlar. Geçmişi temiz bir isim deniliyor. 25 Temmuz'da seçim yapılacak Pakistan'da. Mevcut hükümetin görevi de 31 Mayıs'ta sona erecek. Geçici başbakanın hükümeti 1 Haziran'da görevi devralacaklar. Tabii ki Pakistan'ın Afganistan'la sıkıntıları, Orta Asya'daki durum, yeni hükümetle nasıl şekillenecek bunu göreceğiz. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı şimdi ipleri eline almış gözüküyor. Avrupa'dan başlığımız, Belçika'nın Liège kentinde bir saldırgan tarafından silahlı saldırıda 2 polis memuru öldürüldü. Saldırgan vuruldu. Polislerin silahını kullandığı söyleniyor. Yoldan geçerken ateş açmış. 2 polis ve 1 vatandaş hayatını yitirmiş vaziyette. Belçika İçişleri Bakanı Terörle Mücadele Kriz Merkezi durumu takip ediyor açıklaması yapmış. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz dün de açıklamaları vardı. Sık sık AB politikalarına aksi pozisyonlar açıklıyor. Şimdi de hükümetin sosyal yardımlarla ilgili yeni planını açıklamış. Mülteciler dahil, Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha az yardım alacaklar. Sosyal yardım almak isteyenlerin işi zorlaşacak. Almanca ana unsur olarak kalacak. Yetersiz dil bilgisi olanlar sosyal yardımların hepsini alamayacaklar. Yeni planına göre aylık 863 euro veriliyor. Devletin verdiği sosyal yardım aynı şekilde, aynı miktarda kalıyor. Ama bunu ancak Almanca dil bilgisini sınavla kanıtlayabilenler alacak. Bilmeyenler, Almanca bilmeyen yabancılar 563 euro alabileceklermiş. Avrupa Birliği tabii bu konuda ortak politika izlenmesi gerektiğini söylüyor. Bir çatışma çıkacak muhtemelen iki Avrupa Birliği ile Avusturya arasında. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı bir açıklama yapmış. AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklifi tehlikeli ve endişe verici bulmuş. Zorunlu kota uygulaması getirilmişti bu sığınmacı anlaşmaları yapılırken Türkiye ile. Avrupa kendi içerisinde sığınmacıları dağıtmaya çalışıyordu. Davet mesajı vermek anlamına geliyor bu kota. Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına ters durum diye açıklama yapmış. Doğu Avrupa ülkeleri sığınmacı almak istemiyorlar. Karadağ'dan bir başlık var. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklama yapmış. Dağlık Karabağ'da barışçı çözüm yolları aranmasına sadık olduklarını vurgulamış. Değerli ortağımız Azerbaycan ifadelerini kullanmış. Dün 100. yıl dönümüydü. Kuruluş yıl dönümüydü Azerbaycan'ın. Tabii dondurulmuş bu çatışmada bitmek bilmiyor. Amerika'nın da dahil olduğu bir süreç var. Ama tabii Rusya en büyük aktör burada, onu da belirtelim. Korelerin zirvesi 27 Nisan'dan sonra geçen hafta yeniden Cuma günü buluşmuştu. Kuzey ve Güney'in liderleri Donald Trump 12 Haziran'da Kuzey'in lideri Kim Jong-un'la buluşmasını önce erteledi. Sonra tekrardan bu buluşmanın yapılacağı yolunda Amerika'dan açıklamalar geldi. Şimdi Kim'in sağ kolu, Kim Jong-un'un sağ kolu başkan yardımcısı 18 sene sonra Kim Jong-chol, 18 yıl sonra Amerika'ya giden en üst düzey Kuzey Koreli yetkili olacakmış. Donald Trump da bunu duyurdu Twitter'dan. New York'a geldiğini Kim'in yardımcısının duyurdu. Kuzey Kore ile görüşmemiz için muhteşem bir ekip bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşma hala hazırda gerçekleşmektedir diye açıklama yaptı. Evet, vaktimi biraz aşmış vaziyetteyim. Bir ara verelim. Jehan Barbur'dan Yeni Hayat'ı dinleyelim. Az sonra Mehmet Ali Güller'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
İçimden gelmiyor artık eskisi gibi. Yürüdüm yürüdüm bunaldım. Bunalmıyor deli. Dilimden düşmüyor artık başkası gibi. Usandım, usanmıyor deli. Benimle gel bırak, sözler onların olsun. Yalanlardan uzak, bir dünya biliyorsun. Şehirlere inat, temiz günlerin olsun. Yaşanmalı. Belki delirdik, belki gücendik, belki yoruldun, belki soyundun. İsimler değişti, düşler kimindi? Birdin, hiç oldun, vardın, vuruldun. Benimle gel. Sözler onların olsun, yalanlardan uzak, bir dünya biliyorsun. Şehirlere inat, temiz günlerin olsun. Yaşanmalı hayat, bir yol var görüyorsun.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Mehmet Ali, şimdi 24 Haziran'da Türkiye seçimlere gidiyor. Dış politika başlıklarına bakıyoruz biz de. Fakat hepsi yerli yerinde duruyor, gözüküyor. Bir adeta bir donmuşluk hali var. Biraz da doğal tabii, herkes iç politikayı konuşuyor. Ama diğer yandan da Türkiye'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Rusya Federasyonu ile ilişkilerinde de bir takım gelişmeler oluyor. Amerikan Kongresi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun F-35 uçakları üzerinden Türkiye'ye yaptırım sopasını salladığı bir dönem. Diğer yandan Amerikan heyetinin Ankara'da Membiç'te yol haritası çıkarttığı bir dönem. Şimdi Dışişleri Bakanı mevkidaşıyla görüşecek. Rusya ile Astana süreci devam ediyor ve İdlib hattında bir donmuşluk var. Suriye'nin kuzeyindeki sıkıntılar sürüyor. Türkiye'nin ekonomik krizi de dış politika başlıklarına eklendi ve batılı ülkelerle, yabancı yatırımcılarla temaslar var yoğun bir biçimde. İki tane Londra çıkartması var. Şimdi Batı ile Rusya arasında bir cenderede kalmış bir Türkiye görünümü var. Öncelikle bu koşullarda sen resmi nasıl görüyorsun?
Evet, genel çerçevede, genel resimde tablo şu: iç politikada bir seçim satma haline girilmiş olması ve diğer yandan ciddi bir ekonomik krizle uğraşılıyor olması dış politikadaki kimi gelişmeleri daha kamuoyunun görmeyeceği şekilde yürütülen bir sürece dönüştürmüş durumda. Bunlardan en önemlisi hangisi? Ankara'da yapılmakta olan çalışma gruplarının karşılıklı Membiç müzakereleri var. Membiç müzakereleri biliyorsunuz Şubat ayında bir önceki Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'la Çavuşoğlu'nun mutabık olduğu, yol haritasını belirlediği bir konuydu. O anlaşmayı bir çalışma grubu oluşturup onun periyodik bir araya gelerek hazırlıkları yürütmesi şeklinde sürüyor. Son toplantısı da bu hafta yapılmış oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de genel anlamda bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın, çalışma gruplarının ortaya çıkardığı raporun 4 Haziran'da yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile Çavuşoğlu'nun onayına sunulacağı belirtildi. Şimdi dış politikanın merkezinde bu Membiç'teki gelişme yaşanıyor. Ne olmaya çalışılıyor, ne yapmaya çalışıyorlar? Aslında somut olarak yapılan şu: deniyor ki Membiç'ten PKK çekilsin, bunun yerine Türkiye ile Amerika orayı ortak savunsun. Ama genel planda bir başka mesele var, o da şu: Amerika ciddi bir hamle süreci başlattı biliyorsunuz. Bu hamlelerin ilki 14 Nisan'da Suriye'ye somut doğrudan bir müdahaleydi, saldırıydı. Arkasından 8 Mayıs'ta İran'la yaptığı, Obama döneminde yapılan anlaşmada geri çekti. 14 Mayıs'ta da İsrail'de Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış oldu. Şimdi bu ciddi bir İran karşıtı bir faaliyet. Suriye'ye saldırı da doğrudan İran karşıtı bir faaliyet. İsrail'deki gelişmelerde ne yapmaya çalışıyor Amerika? İran'ı birincisi Suriye'den çıkartma peşinde. Bunun için hem Ruslarla görüşme yapıyor hem Türkiye ile görüşmeler yapıyor. Bugün basına da yansıdı. Bir yandan Rusya ile yapılan görüşmelerde Hizbullah ve İran Suriye'den çekilsin, biz daha rahat anlaşılırız, TANF gibi üslerden de çekiliriz şeklinde bazı tekliflerin yapıldığı iddiaları var. Diğer yandan da Türkiye'ye de İran konusunda baskılar oluşturulduğunu biliyoruz. İki yönlü, hem Suriye'deki süreç bakımından hem de bundan sonraki olası Pompeo döneminde ve yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton döneminde merkezine alınacak İran'ı kuşatma çerçevesinde Türkiye'yi de yanına almak. Biliyorsunuz Pompeo 12 maddelik İran karşıtı kendi politikalarını açıklarken aynı zamanda müttefikleri de bunu uygulamaya zorlayacaklarını söylemişlerdi. İşte Membiç'i de aslında bununla birlikte düşünmek lazım. İkisi birbirinden tamamen bağımsız değil. Havuçlu sopalı yürütülen süreçler olduğu için bir yanda da bunlar var. Genel planlamanın da şu olduğu görülüyor. Biliyorsunuz Bolton, yeni ulusal güvenlik danışmanı olan Bolton'ın İran'la ilgili ciddi çalışmaları vardı. Bunlardan biri de 2015 yılında yayınlanan Halep'ten Musul'a uzanan bir bölgede bir Sünni devleti kurma planıydı. Bu aslında Amerika'nın IŞİD'e yönelik saldırıları başlattığı süreçte Obama'nın IŞİD planında içinde yer alan bir durumdu. Şimdi bunu gerçekleştirmeye yönelik bir takım hamleler yapacak Amerika öyle görünüyor. Hem İran'ı kuşatma, hem ekonomik yaptırımlar uygulama, hem Rusya ile anlaşarak İran'ın Suriye'den çekilmesini sağlama, hem Körfez'deki hat üzerinden İran'ı sıkıştırma gibi birkaç koldan İran karşıtı bir harekata girişecekler. Burada da temel mesele Amerika açısından bu işin içerisinde Türkiye olacak mı, olmayacak mı? Türkiye'yi buna zorlayabilmek, Türkiye'yi buna mecbur edebilmek Amerikan dış politikasının bölgemize ilişkin temel politikasına dönüşmüş durumda.
Peki bu çerçevede özellikle son dönemde Moskova, Şam ve Ankara arasında da bir uçak trafiği yaşandı. Tabii farklı yorumlar da yapıldı ama perde arkasını tam öğrenemedik. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısından gelen mesajları biliyoruz. Türkiye'nin tutumunu değiştirmesi halinde Suriye'ye yönelik ilişkilerin yeniden tesis edilebileceğini vurguladı. Burada da tabii Rusya üzerinden bir başka hattın tesis edilmeye çalışıldığını söylemek doğru olur mu?
Tabii bir yandan Türkiye Astana süreciyle götürülen süreci devam ettirmeye çalışıyor. O denge politikasını uygulamaya çalışıyor ama burada kritik nokta şu. Yani Türkiye'nin hem Amerika ile İmiç konusunda hem Moskova ile sizin özetlediğiniz trafiği yürütmesi artık birlikte götürülebilecek bir noktadan çıkmış durumda. Bu somut Zeytin Dalı Harekatı'nın da bir yere gelip durmasına neden olmuş durumda. Şimdi Afrin'den öteye gidilememiş oldu. Halbuki Erdoğan çok açık bir şekilde Afrin'den hemen sonra isim isim bölgeler de vererek oraya doğru gidileceğini söylüyordu. Ama ne oldu? Şu anda hiçbir harekat yok. Bu biraz da Rusya'nın, Cumhurbaşkanı'nın danışmanının hani söylediği biz Rusya'nın izniyle yaptık bu operasyonu diyor ya, şimdi o iznin birazcık askıya alınması nedeniyle durmuş durumda. Bunun çünkü bir de başka işaretleri var. Biliyorsunuz bir anda önce Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev'in bir açıklaması oldu. Amerika, Türkiye ve Hizbullah Suriye'den çekilmeli dedi. Aynı şekilde Suriye devletinden de bakan düzeyinde, danışman düzeyinde açıklamalar yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'den çekilsin dendi. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın ve AKP yönetiminin, Başbakan Binali Yıldırım'ın ısrarla biz aldığımız bölgeleri Suriye yönetimine teslim etmeyeceğiz çıkışına da bir cevap niteliği taşıyordu. Şimdi bunların hepsi birleştiğinde ortaya çıkan şey Türkiye'nin AKP hükümetinin yürüttüğü hem Amerika ile hem Moskova ile paralel götürmeye çalıştığı sürecin sıkışıp kaldığı şeklinde. Bu da Türkiye'yi bir açmaza sokmuş durumda. Türkiye bir karar verecek. Ya öyle ya böyle diyecek. Yani birlikte yürütülebilecek bir süreç değil. Bunun tabii iç politikadaki 24 Haziran'la birlikte iç politikada bir değişiklik olursa başka bir şekilde de yürütüleceği ortada. Önümüzdeki tablo böyle bir sıkışmışlık gösteriyor.
Hı hı. Bu noktada demin izah ettin ama Amerika'nın özellikle S-400'lerin Rusya'dan satın alınmasına karşılık F-35 alımı üzerinden yüklendiğini görüyoruz açıkça. Bu senin ifade ettiğin tarzda zorlamanın tezahürü gibi gözüküyor ama diğer yandan bir de ekonomik kriz var ve tabii Türkiye mali olarak Batı'ya göbekten bağlı bir ülke. NATO üyesi olarak askeri anlamda da elbette aynı şekilde daha bağımsız politikalar uygulanmaya çalışıldığı izlenimi yaratılıyor. Bu pazarlıklar arkasında işte F-35 meselesinde taviz vermeyiz deniliyor. Bu bir görünüm mü yoksa nasıl ifadelendirmek lazım?
Şimdi F-35 konusu tam da dediğiniz gibi S-400 karşısında Amerikan Kongresi'nin uygulamaya çalıştığı bir basınç. Yani izleyiciler için, dinleyiciler için kısaca bir bilgi vermek gerekirse, yani F-35 17 yıldır süren bir proje ve üretiminde 9 ülke, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkenin yer aldığı bir proje. Dolayısıyla projenin kendisi Türkiye'nin böyle hadi biz uçak vermiyoruz diyebileceği kadar kolay çözülecek bir mesele değil. İş dallanır, budaklanır. Ha, öte yandan şunu da söyleyelim. F-35 meselesi, umarız Amerika Türkiye'ye F-35'i vermez. Türkiye'de Türk Hava Kuvvetleri'nin Amerika'ya %95 olan bağımlılığını %100'e çıkarmamış olur. Hakikaten çünkü F-35 Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli generallerinin de, emekli generallerinin de açıkladığı gibi hem kötü bir proje hem de Türk Hava Kuvvetleri'ni Amerika'ya iyice tamamen bağımlı hale getirmiş olacak. 1,5 trilyon dolara varmış maliyetiyle bugüne kadar işte paslanma, radara yakalanmama sorunu, fırlatma koltuğu sorunu, kokpitteki oksijen sorunu gibi sorunlarıyla gündeme gelmiş kötü bir proje. Şimdi bu projeyi Türkiye'nin S-400'üne karşıt olarak Amerika'nın sunuyor olması bir kere teknik ve askeri bakımdan birbirinin karşılığı olmayacak meseleler. S-400 kendi kulvarındaki en iyi savunma sistemiyken F-35 5. nesil uçaklar içerisinde en kötü proje durumunda. Bakalım tabii Türk hükümetinin bu konudaki tavrı ne olacak? Şu anda bir iç politika meselesi önem kazandığı için AKP hükümeti burada yüksek perdeden F-35 konusundaki basınca karşı duracağını söylüyor. Ama işte Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin hazırladığı tasarı kanunlaşmaya doğru gittiğinde ya da Temsilciler Meclisi'nin tasarısı kanunlaşmaya doğru gittiğinde iş biraz daha ciddiyet kazanmış olacak. Bu noktada 4 Haziran'da Pompeo ile Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmede de bu konunun da gündeme geleceği, orada da bir takım ara anlaşmalara doğru gidileceği öngörülebilir şimdiden. Türkiye'nin şu şartlarda AKP hükümeti varken F-35 karşıtı açıklamalar yapsa da, hani biz de bunun karşısında kendi kozlarımızı koyarız gibi açıklamaları yapsa da F-35'ten hızla vazgeçebilme şansı pek görülmüyor.
Bir de tabii Rusya'dan F-35'ler yerine su jetlerinin alımından da bahsediliyor ama herhalde bunu bir pazarlık payı için ortaya atıldığını söyleyebiliriz, değil mi?
Tabii. O yani F-35'i verdiğiniz takdirde biz de işte Su-57'leri alabiliriz. Böyle bir imkanımız var. Hiç imkansız değiliz. İmkan sorunumuz yok demenin bir göstergesiydi. Netice itibariyle 5. nesil uçaklar içerisinde şu anda öylesi bir tercihi de var Türkiye'nin. Hele S-400'ü aldıktan sonra Su-57'leri de silahlı kuvvetlerin envanterine katabilmesi çok daha kolay anlama gelecek. Kolay şekle bürünecektir.
Hı hı. Peki bu noktada muhalefetin de tutumunu sormak istiyorum. Yavaş yavaş muhalefet adayları da dış politika ile ilgili bir takım çerçeveler sunmaya başladılar. Tabii en öne çıkanı da ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Muharrem İnce. Suriye konusunda özellikle eleştirileri oldu Muharrem İnce'nin. Niçin orada büyükelçilik bulunmadığını, bu kadar 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaparken Türkiye bunu sorguladı. Kendisi başa geldiğinde farklı duracağını söyledi. Başka başlıklar da var tabii ki kullandığı. Kampanya vaatleri de var elbette. Muhalefetin fark yaratacak bir görünümü var mı? Türkiye'nin dış politikadaki gidişinde, yöneliminde farklılıklar yaratabilecek bir görünümü var mı muhalefetin?
Şöyle, yani hem Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı bildirgesinde hem de CHP'nin seçim beyannamesinde dış politikayla ilgili önemli maddeler var. Bunlardan bir kısmını ben çok olumlu, bir kısmını olumlu, bir kısmını ise olumsuz ve hatta çok olumsuz buluyorum. Sondan başlayacak olursak, yani çok olumsuzlardan başlayacak olursak, bu bildirgede Amerika ile yeni ortaklıklar tesis edeceğiz ya da Amerika ile kalıcı işbirliği yapacağız şeklindeki açıklamaları olumsuz buluyorum. Diğer yandan Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri tamir edeceğiz, üyelik perspektifimizi onaracağız gibi açıklamaları da tavizkar ve batıya teslimiyet mesajları anlamına gelmesi nedeniyle olumsuz buluyorum. Ama diğer yandan Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sahiplenmek, Mısır'la diplomatik ilişkileri başlatma adımının atılacağını ilan etmek, Suriye halkının kendi iradesiyle karar verebileceği bir siyasi çözümü destekleyeceklerini söylemek olumlu açıklamalardı. Gelelim en olumlusuna. En olumlusu bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin OBİT kısa ismiyle Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurma kararlılığını ilan etmesi. Kimle? İran, Irak, Suriye ve Türkiye dörtlüsü. Bu bölge açısından olağanüstü bir gelişme. Daha önce çeşitli bu konuda bir takım işler yapıldı. AKP'nin de bir İran dışı bölgede Suriye ile Ürdün'ü kattığı Orta Doğu Birliği gibi formülleri vardı. Diğer yandan Vatan Partisi'nin daha Avrasyacı bir çizgi perspektifinde Batı Asya Birliği olarak sunduğu bir proje vardı. Şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin OBİT'i yani İran, Irak ve Suriye ile Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı çıkmış oldu. Bu Türkiye açısından artık Orta Doğu'da daha bağımsız, Atatürk dönemine uygun bölge merkezli dış politikanın muhalefet içinde uygulanabilirliğinin bir işareti olmuş durumda. Umarız bu politikalar hızla gerçekleşir. Türkiye bölgesinde İran, Irak, Suriye ile ve daha sonra hatta diğer başka ülkelerle de bir araya gelerek Amerikan hegemonyasını kırdığı, bölgenin kendi sorunlarını bir arada kendileri çözdüğü, halkların birbirine düşmanlık yaparak değil, ekonomik işbirliği çerçevesinde etnik sorunlarını çözdüğü bir sürece doğru gider.
Ve bir de işin ekonomi ayağını sormak istiyorum. Batı ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçtik. Şimdi ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Londra'ya gitti. Tekrardan Cumhurbaşkanı'nın Britanya ziyareti vardı. Burada tabii Batılı yatırımcılara iyi yönetişime uyacağız biz, serbest piyasa ekonomisine bağlıyız biz gibi bir takım vaatler son dönemde veriliyor doların ateşini düşürmek için. Tabii bir yandan da AKP'li Cumhurbaşkanı'nın Batılılara tamam biz sizin kurallarınıza uyacağız ama ülkeyi de bitirmeyin, hani kim yorumcular AKP'yi bitirmeyin diye aldılar ama böyle mesajları da var. AKP ayrıca Batı ile çalışmaya devam etmeyi çok istediğine dair defalarca da ifadelendirdi. Diğer yandan Aselsan hisseleri yabancılara satılacak. İşte yerli milli savunma projesi deniliyordu ama işte küreselleştiğimiz şu dönemde biraz daha farklı bir resim var. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sankt Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda dile getirdi. AKP hükümetinin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruyup kollayacak bir hükümet etmeye yönelmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekten doğru bir saptama olur mu? Böyle bir şey beklenebilir mi?
Şimdi AKP hükümetinin programı, ekonomik programı çerçevesinden bakarsak bu mümkün değil. AKP kuruluşundan itibaren serbest piyasa ekonomisine eklemlenmiş, dış politikası, yani dış ekonomik politikasını yabancılaştırma, Türkiye'nin varlıklarını yabancılara satma perspektifiyle ilan etmiş. Bunu da ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın o veciz babalar gibi satarız ifadesiyle yaptığı programı bugün de devam ettiriyor. Bugün doların 5 liralara dayanmış olması da işte bu 16 yıldır süren bu politikaların sonucu. Üretmeyen, tüketen, Türkiye'nin tarımda 133 kalemi dışarıdan satın aldığı, Cumhuriyet kurumlarından kalanları da sattığı, en son şeker fabrikalarını da satarak iç politikada seçim öncesi bir rahatlık aradığı bir süreç bu. Türkiye üretim ekonomisine dönmediği müddetçe de bu daha da kötüye gidecek. Tablo şu aslında. Şimdi AKP tabii iç politika gereği IMF karşıtlığını propaganda ederek bu ekonomik kriz sürecini yürütmeye çalışıyor ama ondan daha kötüsünü yapmış oluyor. Nasıl yapmış oluyor? İşte İngiltere'ye gitmek, Londra'da yapılan görüşmeler sıradan ekonomik görüşmeler değil. Tamam, IMF'ye gidilmiyor ama Türkiye tefecilere gidiyor. Uluslararası tefecilere gitmiş oluyor. Ekonomi ayağında böyle ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Zaten gördüğümüz kadarıyla erken seçimin bir Bahçeli Erdoğan işbirliğiyle önce 26 Ağustos sonra 24 Haziran denilip erken seçim ilan edilmesi de bu ekonomik meselelerle ilgili. Ekonomi daha da kötüye gitmeden, ekonomi daha da dibe vurmadan AKP bir an önce seçim yapıp işler daha kötüleşmeden köşeyi, yani virajı almaya çalışmış. Bunun için bir erken seçim ilan etmişti ama görünen o ki gittikçe daha da sıkışık bir tablo oluşacak. İnşaat sektörünün çöktüğü, yapılmış konutların yarısının satılamadığı, iç politikada özelleştirme adına yapılabileceklerin artık neredeyse bittiği bir sürece gelmiş, dayanmış durumda Türkiye. Et ithal eden, buğday ithal eden, pamuk ithal eden, her şeyi dışarıdan alan ve içeride üretmeyen, sadece turizme neredeyse dayanarak nefes almaya çalışan bir ekonomi. Bu böylesi bir dışa bağımlı ekonomiyi en sonu getirip İngiltere'de uluslararası tefecilere maalesef teslim etmiş durumdalar. Böylesi kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.
Evet, bundan çok çok çok da bağımsız bir politika çıkma olasılığı hakikaten zor gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Görünmüyor, evet. Ama tabii kamucu bir takım ekonomik çıkışlar, üretim ekonomisine esas alan bir takım çıkışlar 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecektir. Eğer AKP dışında bir yeni bir hükümet modeli oluşursa o hükümet modeli önüne kaçınılmaz olarak karma ekonomiyi, kamuculuğu artıran bir karma ekonomisini koymak zorunda kalacak. Öbür türlü çünkü öyle bir yeni bir hükümet modeli de bu ekonomik krizi aşamayacak.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güller'e değerli yorumları için.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet, Eksen'de 24 Haziran seçimleri öncesinde dış politika görünümünü anlamaya çalıştık. Birlikte gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le. Yarın Eksen'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.